22. Ayrım.
Kendi çağımız. İnsan özgürlüğe mahkum edilmiştir. Çalar saat 23.55'i gösteriyordu. Hilde yattığı yerden tavana bakıyordu. Aklına gelen tüm fikirlerin özgürce var olmasını sağlamaya çalışıyordu. Bir düşünceyi düşünmeyi bıraktığında neden artık o düşüncenin üzerine gitmediğini soruyordu kendi kendisine. Bir şeyleri bastırıyor olmasın da sakın. Kendisine uyguladığı tüm sansürleri kaldırabilse belki de uyanıkken rüya görmeye başlardı. Düşüncesi bile tuhaftı bunun. Gitgide kendisini daha rahat hissetmeye başladı. Ve bir an içinde kendisinin binbaşının evinin orada, ormanın içinde, gölün kenarında olduğunu duydu. Alberto ne yapacaktı acaba? Tabii aslında babasıydı bu şeyi yapacak olan. Acaba o biliyor muydu Alberto'nun planını? Yoksa o da düşüncelerini özgür bırakıp Alberto'nun kendisini de şaşırtacak bir şey yapmasını mı bekliyordu? Dosyasının bitmesine bir şey kalmamıştı artık. Son sayfayı açıp baksa mıydı acaba? Olmaz. Bu oyun bozanlık olurdu. Üstelik Hilde kitabın sonunun şimdiden belli olduğundan pek de emin değildi doğrusu. Ne garip bir düşünceydi bu. Dosya önündeydi işte. Babasının bu saatten sonra dosyaya yeni bir şeyler eklemesi mümkün değildi. Ama bunu Alberto başarabilirdi belki de. Bir sürpriz yaparak falan. En azından kendisi biliyordu yapacağı sürprizi. Çünkü babası onu denetleyemiyordu. Ya kendisi? Kendisi denetleyebiliyor muydu tüm yaptıklarını? Bilinç neydi gerçekten? Evrenin en büyük sırlarından biri değil miydi? Bellek neydi? Nasıl oluyordu da tüm görüp yaşadıklarımızı hatırlayabiliyorduk? Nasıl oluyordu da her gece birbirinden ilginç masal gibi rüyalar yaratabiliyorduk? Böyle yatmış düşünürken gözlerini bir açıp bir kapıyordu. Sonra bir an gözlerini açmayı unuttu. Uyumuştu. Bir martının çığlığıyla uyandığında saat 6.06'yı gösteriyordu. Çok tuhaf bir şey değil miydi bu? Ayağa kalktı. Her zaman yaptığı gibi yine pencereye gidip koyu seyretmeye koyuldu. Yaz olsun, kış olsun bir alışkanlık olmuştu bu. Orada öyle dururken birden kafasından rengarenk şimşekler çaktı. Rüyasını hatırlıyordu. Sıradan bir rüya değildi bu. Renkleri, şekilleri capcanlı bir dünyaydı. Babasının Lübnan'dan dönüşünü görmüştü rüyasında. Tüm rüyası Sophie'nin iskelede altın haçlı kolyesini bulduğu rüyanın bir devamıydı sanki. Rüyasında tıpkı Sophie'nin rüyasındaki gibi iskelede oturuyordu. Kulağına birisi çok yavaş bir sesle "Merhaba, benim adım Sophie" diye fısıldıyordu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor değildi. Sesse fısıldamaya devam ediyordu. "Kör ve sağırsın galiba." O anda babası Birleşmiş Milletler askeri giysileri içerisinde bahçeye girmiş, "Hilde!" diye kendisine sesleniyordu. Hilde koşup kendisini babasının kollarına attı ve rüya da burada bitti. Aklına Arnulf Överland'ın bir şiirinden şu mısralar geldi. "Tuhaf bir rüyadan uyandım bir gece. Bir ses benimle konuşuyor gibiydi. Yer altından akan bir su gibi uzaktı ses. Kalktım dedim. Nedir benden istediğin?" Pencerenin önünde dururken annesi geldi. "Aa, sen uyanık mısın?" "Bilmem. Akşam her zamanki gibi 4 sıralarında geleceğim." "Oldu. İyi günler İldeciğim. Sana da." Annesinin kapıyı çarpıp çıktığını duyar duymaz tekrar yatağına girdi ve dosyayı açtı. "Binbaşının bilinçaltına dalabilirim Sophie. Yeniden görüşünceye dek orada kalabilirim." Evet, burada kalmıştı. Kaldığı yerden okumaya devam etti. Eliyle birkaç sayfa kaldığını hissedebiliyordu artık. Şöyle yazıyordu. Sophie, binbaşının evinden çıktığında gölün kenarındaki Disney yaratıklarını görebiliyordu hala. Ama sanki o yaklaştıkça yaratıkların hatları kayboluyor gibiydi. Sonunda iyice yok oldular. Kayıkta kürek çekerken de, kayığı kıyıya çekerken de ellerini kollarını sallayıp durdu. Amacı binbaşının dikkatini üzerine çekip Alberto'nun rahat rahat planını düşünmesini sağlamaktı. Patikada koşarken hoplayıp zıpladı. Yürüyen bebek taklidi yaparak yürüdü. Binbaşının canını sıkıp dikkati başka yöne çevirsin diye şarkı söylemeye de koyuldu. Bir ara oturup Alberto'nun planını düşünmeye daldı. Sonra bunu düşündüğünün farkına varıp çok utandı ve tuttu önüne çıkan bir ağaca tırmandı. Tırmanabildiği kadar tırmandı ağaca. Ağacın neredeyse en tepesine ulaştığında tekrar aşağıya inmesinin olanaksız olduğunu anlamıştı. Bir süre durup sonra aşağıya inmeyi denemeyi düşündü. Ama bu süre içinde de hareketsiz kalmaması gerekiyordu. Yoksa binbaşının dikkati dağılır, Alberto'yu gözetlemeye başlardı. Sophie kollarını salladı. Birkaç kez horoz gibi öttü. Sonunda da yanık bir türkü tutturdu. 15 yıllık hayatında ilk kez türkü söylüyordu. Bu açıdan bakıldığında hiç de fena söylemiyordu hani. Tekrar aşağıya inmeyi denedi ama olduğu yerden kımıldaması olanaksız görünüyordu. Tam o sırada kocaman bir kas çıka geldi ve dallardan birine kondu. Gördüğü onca Disney yaratığından sonra Sophie kazın konuşmaya başlamasına zerrece şaşırmadı.
"Benim adım Morten,"
dedi kas.
"Aslında evcil bir kazım ama hikayemize uygun olsun diye buraya Lübnan'dan gelen bir yaban kas sürüsünün içine takılıp geldim. Ağaçtan yere inebilmek için yardıma ihtiyacım varmış gibi görünüyor."
"Bana yardım edemeyecek kadar küçüksün," dedi Sophie.
"Çabuk karar verme küçük bayan. Belki sensin fazla büyük olan."
"Ne fark eder ki?"
"Evet ama benim senin yaşında bir çocuğu tüm İsveç üzerinden taşıyarak geçirdiğini bilmeni isterim. Çocuğun adı Nils Holgersson'du."
"Ben 15 yaşındayım."
"Nils de 14 yaşındaydı. Taşımacılıkta yaşın fazla bir önemi yoktur."
"Onu nasıl taşıyabildin?"
"Küçük bir kanat darbesiyle kendinden geçirdim onu. Uyandığında bir baş parmak kadardı."
"Bana da küçük bir kanat darbesi dokundurur musun lütfen? Yoksa sonsuza kadar burada kaldım gitti demektir. Üstelik cumartesi günü felsefi bir bahçe partisine ev sahipliği yapmam gerekiyor."
"İlginç. Öyleyse bu bir felsefe kitabı olmalı." "Nils'le İsveç üzerinden uçarken Varmland'da Marbaçka diye bir yerde konaklamıştık. Nils burada okul çocuklarına İsveç'i anlatan bir kitap yazmayı düşünen bir kadınla karşılaştı. Kadın kitabın hem eğitici hem de sonuna kadar gerçekleri anlatan bir kitap olmasını istiyordu. Nils ona kas sırtında gördüklerini anlatınca kadın da kitabında bunları anlatmaya karar verdi."
"Çok ilginç."
"Evet, bir açıdan son derece ironik dedi. Çünkü aynı zamanda biz de kitabın içindeydik."
Bundan hemen sonra Sophie yanağında küçük bir şaplak hissetti ve ardından küçücük oldu. Üzerinde durduğu ağaç koca bir orman, kassa dev bir at gibi olmuştu.
"Hadi gel bakalım,"
dedi kas. Sophie dalın üzerinde yürüyüp kazın sırtına tırmandı. Tüyleri yumuşaktı ama Sophie şimdi çok küçük olduğu için tüyler onu gıdıklamaktan çok batıyordu. Nihayet yerini aldığında kaz uçmaya başladı. Kaz ağaçların ta tepelerinden uçuyordu. Sophie aşağısında gölü ve binbaşının evini gördü. Alberto orada oturmuş planıyla uğraşıyor olmalıydı.
"Bu seferlik bu kısa gezinti yetsin,"
dedi kas kanatlarını kuvvetle çırparken. Böylelikle Sophie'nin daha çok kısa bir süre önce tepesine tırmandığı ağacın dibine iniş başladı. Kaz yere konunca Sophie kazın sırtından yere yuvarlandı. Bir iki takla attıktan sonra doğrulmayı başardı. İşin garibi yine birden büyümüş, eski boyuna kavuşmuştu. Kaz Sophie'nin etrafında paytak paytak bir iki tur attı. "Çok teşekkürler," dedi Sophie.
"Bu önemsiz bir ayrıntı. Sahi felsefe kitabı mı demiştin?"
"Ben değil, sen demiştin bunu."
"Ha sen, ha ben. İkisi de aynı kapıya çıkar. Bana kalsa seni de tıpkı Nils'i İsveç üzerinden uçurduğum gibi felsefe tarihinin üzerinden uçururdum. Miletos, Atina, Kudüs, İskenderiye, Roma, Floransa, Londra, Paris, Yena, Heidelberg, Berlin, Kopenhag."
"Sağ ol, yeter."
"Ama yüzyılların içinden böyle uçarak geçmeyi benim gibi ironik bir kaz da olsa başaramaz. İsveç köylerini aşmak buna göre çok daha kolay."
Bunları söyledikten sonra hızlanan kaz kanatlarını çırparak havalandı. Sophie'ye bu kadar heyecan yetmişti ama sonunda geçitten içeriye girdiği an Alberto'nun yaptığı bu küçük manevradan hoşnut kalmış olabileceğini düşündü. Binbaşı şu son bir saat içinde Alberto ile uğraşacak vakit bulamamış olmalıydı. Yoksa ciddi bir kişilik bölünmesi içinde olmuş olması gerekirdi. Sophie annesi gelmeden biraz önce eve girmeyi başarmış, böylece annesine kendisini yüksek bir ağaçtan evcil bir kazın nasıl indirdiğini anlatmak gibi bir durumda kalmaktan kurtulmuştu. Akşam yemeğinden sonra bahçeyi parti günü için hazırlamaya giriştiler. Tavan arasından 3-4 metre uzunluğundaki masa üstünü alıp bahçeye indirdiler. Sonra tekrar yukarı çıkıp masanın bacaklarını da indirdiler. Masayı meyve ağaçlarının altına koyup süsleyeceklerdi. Bu uzun masa en son annesiyle babasının 10. evlilik yıl dönümündeki partide kullanılmıştı. Sophie o zaman daha 8 yaşındaydı. Ama bunun etrafın akrabalarla aile dostlarından geçilmediği bir parti olduğunu iyi hatırlıyordu. Hava durumu havanın iyi olacağını müjdeliyordu. Sophie'nin yaş gününden bir önceki gün kopan fırtınadan bu yana tek bir damla yağmur düşmemişti. Ama yine de masayı kurma ve süsleme işini cumartesi gününe bırakacaklardı. Öyle de olsa annesi masayı bugünden bahçeye yerleştirmenin yerinde olacağını düşünmüştü. O akşam poğaçaları ve pandispanyaları pişirdiler. Yemekte ise tavukla salata olacaktı ve gazoz. Sophie sınıftaki çocukların yanlarında bira falan getirmesinden korkuyordu. Hiç sevmediği bir şey varsa bu da ortalıkta tatsızlık çıkmasıydı. Sophie yatmaya hazırlanırken annesi bir kez daha Alberto'nun partiye gelip gelmeyeceğinden emin olmak istedi. Geliyor tabii ki. Hatta felsefi bir numara bile yapmaya söz verdi.
Felsefi bir numara mı? Ne gibi yani?
İşte hani şimdi o bir sihirbaz olsaydı bir sihirbazlık numarası falan yapardı değil mi? Silindir bir şapkadan beyaz bir tavşan çıkarmak gibi örneğin.
Yine mi başlıyoruz bunlara?
Ama o bir sihirbaz değil de bir filozof olduğu için bunun yerine felsefi bir numara yapacak. Zaten bu da felsefi bir parti değil mi?
Seni laf ebesi seni.
Ya sen? Sen de bir şey yapacak mısın?
Evet, benim de bir sürprizim olacak.
Konuşma falan mı yapacaksın?
Söylemem, sürpriz. İyi geceler Sophie.
Ertesi sabah Sophie hoşça kal demek için odasına gelen annesinin sesiyle uyandı ve annesi ona şehre gidip alması gereken şeylerin bir listesini verdi. Annesi çıkar çıkmaz telefon çaldı. Arayan Alberto'ydu. Annesinin evde olmadığı anları kestirmekte üstüne yoktu.
Planların nasıl gidiyor?
Şşş, tek söz söylemek yok. Onun tahmin etmesine bile izin vermemeliyiz.
Dün onun dikkatini başka yöne çekmekte çok başarılı oldum sanırım.
Hı, çok iyi.
Felsefe konusunda konuşacağımız bir şey kaldı mı?
Ben de bu yüzden arıyorum. İçinde yaşadığımız çağa başlamış bulunuyoruz. Bu yüzden bundan gerisini sen tek başına halledebilirsin artık. Önemli olan bir temel edinmendi. Ama yine de içinde bulunduğumuz çağdan kısa da olsa biraz bahsetmemiz yerinde olur.
Ama şehre gitmem gerekiyor.
Bu daha da iyi. Kendi çağımızdan bahsedebileceğimizi söylemiştim ya.
Evet.
İşte ben de bu yüzden demek istiyorum.
Senin evine mi gelmemi öneriyorsun?
Aman hayır, evin altı üstüne gelmiş durumda. Gizli dinleme aleti olup olmadığını anlamak için bütün evi didik didik aramıştım ya.
Ya.
Büyük meydanın orada yeni açılan Café Pierre adlı kafeyi biliyor musun?
Evet, ne zaman geleyim?
12 olur mu?
Tamam, saat 12'de kafede.
Öyleyse şimdilik hoşça kal.
Hoşça kal.
Saat 12'yi birkaç dakika geçe Sophie Café Pierre'den içeri girdi. Bu yuvarlak masalar ve siyah sandalyeleri, baş aşağı asılı duran vermut şişeleri, baget ve salata tabaklarıyla son zamanlarda pek moda olan türden bir kafeydi. Pek büyük sayılmayacak bu mekanda Sophie'nin gözüne çarpan şey Alberto'nun orada olmadığıydı. Aslında bunun gözüne çarpan tek şey olduğunu söylemek de yanlış olmazdı. Masalarda oturan insanların yüzlerinde gördüğü tek şey bunlardan hiçbirinin Alberto'nun yüzü olmadığıydı. Kafelere tek başına gitmeye alışık değildi. Çıkıp biraz dolaştıktan sonra tekrar geri mi gelseydi acaba? Bunun yerine mermer tezgaha gidip limonlu bir çay istedi. Çayını aldıktan sonra da boş duran masalardan birine oturdu ve kafenin girişini izlemeye koyuldu. İnsanlar girip çıkıyor, Sophie ise yalnızca bunlardan hiçbirinin Alberto olmadığını algılıyordu.
Keşke bir gazetesi olsaydı.
Bir süre sonra etrafındaki şeyleri incelemekten kendini alamadı. Bakışlarına başkalarının yanıt verdiği de oluyordu üstelik. Bir an için Sophie kendisini genç bir hanım gibi gördü. 15 yaşındaydı ama 17 ya da en azından 16 buçuğunda filan gösteriyordu. Kafedeki bu insanlar var olmaları hakkında ne düşünüyorlardı acaba? Hepsinin sanki buraya öylesine gelmiş de oturmuş gibi bir hali vardı. Sürekli konuşup ellerini kollarını hareket ettiriyorlardı. Ama sanki pek de önemli bir şey konuşmuyormuş gibiydiler. Sophie'nin aklına kitlelerin ayırt edici özelliğinin gevezelik olduğunu söylerken Kierkegaard geldi. Bu insanların tümü estetik aşamada mıydılar acaba? Yoksa varoluşsal öneme sahip şeyler de var mıydı hayatlarında? Yolladığı ilk mektuplardan birinde Alberto, çocuklarla filozoflar arasındaki benzerlikten söz etmişti. Sophie bir kez daha büyümekten korktuğunu düşündü. Ya evrenin siyah silindir şapkasından çıkarılan beyaz tavşanın tüylerinin dibine takılıp kalırsa? Oturup düşünürken bir yandan da devamlı kapıyı gözlüyordu. Ve sonunda Alberto içeri girdi. Yaz olmasına rağmen başında siyah bir bere vardı. Üzerine de gri, kırçıllı, orta kısalıkta bir ceket giymişti. Sophie'yi hemen görüp ona doğru gelmeye başladı. Sophie onunla böyle herkesin arasında buluşmanın yeni bir şey olduğunu düşünüyordu. Saat 12'yi çeyrek geçiyor beyefendi. Buna akademik çeyrek denir. Genç hanım yiyecek bir şeyler almayı düşündüler miydi acaba? Alberto oturup Sophie'nin gözlerinin içine bakarak sormuştu bunu. Sophie omuzlarını silkip. Fark etmez, bir sandviç olabilir mesela. Alberto kafenin tezgahına gitti ve kısa bir süre sonra elinde bir fincan kahve ve peynirli salamlı iki bagetle geri geldi. Pahalı mı? Bu yalnızca bir ayrıntı Sophie. Geç geldiğin için bir bahane olsun uydurmayacak mısın? Hayır, çünkü bunu isteyerek öyle yaptım. Nedenini ise birazdan açıklayacağım. Bagetlerden birkaç ısırık aldıktan sonra "Bugün içinde bulunduğumuz çağdan bahsedeceğiz," dedi. Bu çağda felsefe alanında kayda değer bir şey oldu mu? Çok, hem de pek çok yöne dağılmış bir halde. İlk olarak önemli bir akım olan varoluşçuluktan söz edeceğiz. Bu terim çıkış noktasını insanın varoluşsal durumundan alan pek çok felsefi akımı içinde barındırır. 20. yüzyılın varoluşçu felsefesinden söz ederiz örneğin. Varoluş filozoflarının ya da bir başka deyişçiyle varoluşçuların çoğu Kierkegaard'a ve bunun yanında Hegel'e ve Marx'a dayanır. Anlıyorum. 20. yüzyılın önemli filozoflarından biri 1844-1900 yılları arasında yaşamış olan Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche de Hegel'in felsefesinde ve Alman tarihçiliğine tepki duymuştur. Tarihe karşı duyulan ruhsuz ilginin ve Hristiyan köle ahlakı dediği şeyin yerine hayatın kendisini koymuştur. Nietzsche, güçlü olanın yaşam gücünün güçsüzlerce engellenmesine son vererek tüm değerleri yeniden değerlendirmek istiyordu. Nietzsche'ye göre Hristiyanlık ve felsefe bugüne kadar gerçek dünyaya sırtını dönmüş, cennete ve fikirler dünyasına yönelmişti. Oysa gerçek diye gösterilen bu fikirler dünyası gölge bir dünyadan başka bir şey değildi. Yeryüzüne sadık kalın diyordu. Ve size öte dünya umutlarından söz edenlere kanmayın. Kierkegaard ve Nietzsche'den etkilenen bir başka filozof ise Alman varoluşçu Martin Heidegger'dir. Ama biz 1905-1980 yılları arasında yaşamış olan Fransız varoluşçu Jean-Paul Sartre üzerinde duracağız. Varoluşçular arasında sesini en çok duyurmuş, en etkili olmuş olanı odur. Onun varoluşçuluğu özellikle savaş sonrası 40'lı yıllarda gelişmiştir. Daha sonra Fransa'daki Marksist harekete karışmış ancak hiçbir zaman herhangi bir partinin üyesi olmamıştır. Bu yüzden mi Fransız kafesinde buluştuk? Evet, öyle sayılır. Sartre'ın hayatında kafelerin önemli bir yeri vardı. Hayat boyu dostu olan Simone de Beauvoir ile böyle bir kafede karşılaşmıştı. Beauvoir da varoluşçuydu. Kadın bir filozof ha? Evet. İnsanlığın nihayet uygarlık seviyesine ulaşmış olmasından mutluluk duyuyorum. Evet ama bu uygarlık da pek çok şeye mal oluyor. Şimdi konumuz bu değil, varoluşçuluk. Sartre'a göre varoluşçuluk hümanizmdir. Bununla varoluşçuluğun tek çıkış noktasının insan olduğunu anlatmak ister. Ancak buna eklemeliyiz ki buradaki hümanizm insanın durumuna bakışı Rönesans hümanizminden çok daha kasvetli bir bakıştır. Neden? Kierkegaard ve bu yüzyılda yaşamış varoluşçulardan bazıları Hristiyandılar. Oysa Sartre, Tanrı tanımaz varoluşçuluk dediğimiz akıma dahildir. Onun felsefesi, insanın Tanrı öldüğü zamanki durumunun acımasız bir çözümlemesidir. Tanrı öldü deyişi ise Nietzsche'ye aittir. Sonra, Kierkegaard'daki gibi Sartre'ın da felsefesindeki ana düşünce varoluştur. Varoluşla kastedilen yalnızca var olmak değildir. Bitkilerle hayvanlar da vardır ama onlar bunun ne anlama geldiğini sorgulamak durumunda değildirler. Varoluşçunun bilincinde olan tek yaratık insandır. Sartre, fiziksel şeylerin kendinde, oysa insanın aynı zamanda kendi için olduğunu söyler. Yani insan olmak bir şey olmaktan başka bir şeydir.
Bence de.
Sartre bundan sonra insanın varoluşunun buna dair her türlü fikrinden önce geldiğini söyler. Yani varoluşum ne olduğumdan önce gelir. Varoluş özden önce gelir der Sartre.
Bu oldukça zor bir cümle.
Öz bir şeyi oluşturan şey, bir şeyin doğasıdır. Sartre'a göre ise insanın doğuştan böyle bir doğası yoktur. İnsan bu yüzden bu doğayı kendisi oluşturmak zorundadır. Önceden var olmadığı için kendi doğasını ya da kendi özünü kendisi yaratmalıdır.
Ne demek istediğini anlıyorum sanırım.
Tüm felsefe tarihi boyunca filozoflar insanın ne olduğu ya da insanın doğasının ne olduğu sorusuna yanıt bulmaya çalışmışlardır. Oysa Sartre insanın böyle mutlak bir doğası olmadığını söyler. Bu yüzden genel olarak hayatın anlamını sormanın da bir anlamı olmaz. Bir başka deyişle hepimiz doğaçlama yaparak yaşamak zorundayız. Bizler ne önceden belirlenmiş bir rolü, ne elinde oyun metnini, ne de bize ne yapacağımızı fısıldayan suflörleri olmadan sahneye bırakılıveren oyuncular gibiyiz. Nasıl yaşayacağımızı kendimiz seçmek zorundayız.
Bu bir bakıma doğru.
İncil'i ya da bir felsefe kitabını açıp nasıl yaşayacağımızı öğrenebilirsek her şey çok kolay olurdu. Evet, konuyu anladın. İnsanın var olduğunu ama elle tutulabilecek bir anlamı olmaksızın bir gün gelip öleceğini anladığı an bu, insanda kaygı yaratır der Sartre. Varoluşsal bir durumda olan insanı anlatırken Kierkegaard'ın da aynı kaygıyı tipik bir özellik olarak ortaya koyduğunu hatırlıyorsundur belki.
Evet.
Sartre ayrıca insanın kendisini anlamsız bir evrende bir yabancı gibi hissettiğini de söyler. İnsanın yabancılaşmasını anlatırken Hegel ve Marx'ın düşüncelerinden yararlanır. İnsanın kendini dünyada yabancı olarak hissetmesi onda mutsuzluk, sıkıntı, tiksinti ve saçmalık gibi duygular yaratır.
İnsanın kendisini depresif hissetmesi ya da her şeyin anlamsız olduğunu düşünmesi günümüzde de yaygın bir olay.
Evet, Sartre burada 20. yüzyılın kentli kişisini anlatmaktadır. Rönesans hümanistlerinin insanın özgürlüğü ve bağımsızlığı konusunda zafer çığlıkları attığını hatırlıyorsundur. Sartre ise bunun aslında lanetli bir özgürlük olduğu kanısındaydı. İnsan özgürlüğe mahkum edilmiştir der. Kendini kendisi yaratmadığı halde özgür olduğu için. Kendisi seçmeden dünyaya getirilip sonra yaptığı her şeyden sorumlu olduğu için.
Bizi özgür bir birey olarak yaratmasını biz istemedik ki kimseden.
İşte Sartre'ın en önemli noktası da budur. Özgür bireyler olarak var oluruz ve bu özgürlük bizim tüm hayatımız boyunca seçim yapmaya mahkum eder. Uymamız gereken evrensel hiçbir değer ya da norm yoktur. Ne seçim yaptığımız ise çok daha önemlidir. Çünkü yaptığımız her şeyden sorumluyuzdur. Sartre bununla insanın yaptıklarından sorumlu olmayı hiçbir zaman bırakmaması gerektiğini anlatmaktadır. Bu yüzden işe gitmemiz gerektiği ya da nasıl yaşayacağımızı gösteren bir takım burjuva yasalarına uymamız gerektiğini ileri sürerek yaptığımız seçimlerde üzerimize düşen sorumluluğu bir kenara atamayız. Kitlelere gizlenen böyle bir insan hiçbir özelliği olmayan bir kitle insanıdır. Bu insan kendinden kaçıp hayatını bir yalan olarak yaşayan insandır. Oysa insanın özgürlüğü insanın kendisini gerçekleştirmesini, özgün ya da gerçek bir hayat sürmesini zorunlu kılar.
Anlıyorum.
Bu ahlaksal seçimlerimiz için de geçerlidir kuşkusuz. Suçu insanın doğasına, insanın zaaflarına filan atamayız. Zaman zaman kocaman adamların eşlerini aldatıp sonra da suçu Adem'e, onun yaşadığı ilk günaha attıkları olur. Oysa öyle bir Adem yoktur. Onu yalnızca yaptığımız şeyin sorumluluğundan kaçmak için bir figür olarak kullanırız.
E bu kadar da olmaz tabii.
Hayatın anlamdan yoksun olduğunu söylese de bu aslında Sartre'ın bunu böyle olması istediği anlamına gelmez. Çünkü Sartre bir nihilist değildir.
Nihilist ne demek?
Nihilist hiçbir şeyin bir anlamı olmadığına ve insanın istediği her şeyi yapmaya izni olduğuna inanan kimsedir. Sartre ise hayatın bir anlamı olması gerektiğine inanıyordu. Bu bir zorunluluktu. Ancak kendi hayatımızdan bir anlam yaratacak olan yine kendimizdik. Var olmak, kendini varlaştırmaktı.
Buna bana biraz açabilir misin?
Sartre bilincin etrafındaki şeyleri algılamadan önce hiçbir değeri olmadığını göstermeye çalışır. Çünkü bilinç hep bir şeyin bilincidir. Ve bu şey kendimizce olduğu kadar çevremiz tarafından da belirlenir. Neyi algılayacağımıza, bizim için bir anlamı oluşturan şeylerin diğerlerinin arasından seçerek biz karar veririz.
Bir örnek veremez misin?
Aynı mekanda olan iki insan bu mekanı çok farklı bir biçimde algılayabilir. Çünkü çevremizi algılarken buna kendimiz de kendi fikirlerimiz ya da kendi çıkarlarımızla katkıda bulunuruz. Hamile bir kadın etrafında hep hamile kadınlar görebilir örneğin. Kuşkusuz daha önce de hamile kadınlar oluyordur etrafında ama şimdi kendi hamileliği onun için ayrı bir önem kazanmıştır. Hasta bir insan belki de etrafında sürekli ambulanslar görür.
Anlıyorum.
Yani kendi varlığımız mekandaki şeyleri nasıl algıladığımızı belirler. Benim için önemli olmayan bir şeyi hiç görmeyebilirim bile. İşte şimdi de kafeye neden geç geldiğimi anlatmanın tam sırası.
Bilerek geç geldim demiştin.
Önce bana kafeye geldiğinde neler gördüğünü anlat.
Gördüğüm ilk şey senin burada olmadığındı.
Gördüğün ilk şeyin aslında burada olmayan bir şey olması garip değil miydi sence?
Evet ama herhalde seni burada bulmayı beklediğim için.
Sartre'da bizim için önemli olmayan şeyleri nasıl yok saydığımızı göstermek için bu kafe örneğini kullanır.
Yalnızca bu örneği göstermek için mi geç geldin?
Sartre'ın felsefesindeki bu önemli noktayı göresin diye. Evet. Bir ev ödevi de diyebilirsin buna.
Yok ya, sahi mi?
Aşıksan ve aşık olduğun çocuğun telefonla seni aramasını ümit ediyorsan bütün gece duyduğun tek ses çalmayan telefonun sesidir. Tüm gece algıladığın tek şey tam da onun seni aramadığıdır. Onunla trene binmek üzere garda buluşacaksan ve yüzlerce insana rağmen sevdiğin orada yoksa tüm bu insanları görmezsin bile. Yolunda engeldir bu insanlar olsa olsa. Senin için hiçbir önemleri yoktur. Hatta gözüne çirkin ya da iğrenç bile görünebilirler. Boşu boşuna ortalıkta yer kaplıyorlardır. Senin algıladığın tek şey ise onun orada olmadığıdır.
Anlıyorum.
Simone de Beauvoir, varoluşçuluğu kadın erkek konusunda da uygulamaya çalıştı. Sartre, insanın mutlak bir doğası olmadığını söylüyordu. Kendimizi yaratan kendimizdik.
Evet.
Bu, cinsiyetlere karşı tutumumuz için de geçerlidir. Simone de Beauvoir'a göre mutlak bir kadın doğası ya da mutlak bir erkek doğasından söz edilemez. Oysa eskiden beri inanılan tam da buydu. Erkeklerin aşkın bir doğası olduğu öne sürülürdü. Erkek bu yüzden evin dışında da bir anlam yaratmaya yönelirdi. Kadınınsa hayata karşı bunun tersi bir tutumu vardı. Kadın içkindi, yani olduğu yerde olmak isterdi. Ailesini, doğayı ve yakınındaki diğer şeyleri korumak isterdi. Bugünse kadınların erkeklerden daha yumuşak değerlere sahip olduklarını söylüyoruz.
Simone de Beauvoir da mı böyle düşünüyordu yani?
Hayır hayır, iyi dinlememişsin beni. Simone de Beauvoir böyle bir erkek doğası ya da kadın doğası olmadığına inanıyordu. Tam tersine, ona göre erkekler ve kadınlar kendilerini bu yerleşmiş ön yargılardan ya da ideallerden kurtarmalıydı.
Ben de onunla aynı fikirdeyim sanırım.
Simone de Beauvoir'ın en önemli kitabı olan Öteki Cins, 1949'da yayınlandı.
Kimdi bu öteki cins?
Kadındı. Kadın bizim kültürümüzde öteki cins yapılandı. Özne olarak görülen yalnızca erkekti. Kadınsa erkeğin nesnesi haline getirilmişti. Bu şekilde kendi hayatının sorumluluğu da elinden alınmıştı.
Sonra?
Kadın bu sorumluluğu tekrar eline geçirmeliydi. Kendine tekrar sahip olmalı, kendi kimliğini yalnızca erkeğinkine bağımlı olarak var etmemeliydi. Çünkü yalnızca erkek değildi kadını ezen. Kadın kendi hayatından sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de eziyordu.
Ancak istediğimiz oranda özgür ve bağımsız olabiliriz.
Evet, böyle de diyebilirsin. Varoluşçuluk 40'lı yıllardaki ve ta günümüze kadarki edebiyatı da etkilemiştir. Tiyatro için de geçerlidir bu. Sartre'ın kendisi de roman ve oyunlar yazdı. Diğer bazı önemli isimler Francis Camus, İrlandalı Beckett, Romanyalı Ionesco ve Polonyalı Gombrowicz'tir. Bunlar ve bunlardan başka bir takım modern yazarlarda ortak olan şey saçmacılıktır. Bu sözcük özellikle saçma tiyatro bağlamında kullanılır.
Demek öyle.
Saçmanın ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi?
Anlamsız ya da akla uymayan anlamına gelmez mi bu?
Evet, saçma tiyatro gerçekçi tiyatronun karşıtı olarak ortaya çıktı.
Amaç sahnede varoluşun anlamsızlığını göstererek seyircinin buna tepki duymasını sağlamaktı. Yani amaç anlamsızı yüceltmek değil, tam tersine. Örneğin her gün yaşadığımız olaydaki saçmalığı sergileyerek seyircinin kendi yaşamlarını daha gerçekçi kılmalarını sağlamaktı. Başka? Saçma tiyatro genellikle sıradan olayları ele alır. Bu yüzden bu tiyatroya aşırı gerçekçi de denebilir. Burada insanlar tam oldukları gibi gösterilirler. Sıradan bir sabahta, sıradan bir evin banyosunda neler olup bittiğini olduğu gibi gösterirsen seyirci güler. Bu kahkaha sahnede gösterilenin kendisi olma tehlikesine karşı bir savunmadır aslında. Anlıyorum. Saçma tiyatroda gerçek üstü yanlar da bulunabilir. Sahnedeki kişiler genellikle en akıl almaz, en rüyamsı durumlara sürüklenirler. Bu kişiler bunun için hiçbir şaşkınlık göstermeden benimsediğinden, izleyiciler onların bu şaşkınlık duymama hallerine şaşkınlık duyarak tepki gösterirler. Bu, Chaplin'in sessiz filmleri için de geçerlidir. Bu filmlerde çoğunlukla komik olan şey, Chaplin'in başına gelen binbir türlü saçmalığa bir tepki duymamasıdır. Bu şekilde izleyici gördüklerinden daha gerçek, daha doğru şeyleri kendisi bulmaya zorlanır. İnsanlar bazen hiç tepki duymadan neler neler yaşarlar gerçekten. Bazen insanın bir şeyden kaçmak istemeyi düşünmesi de yeterince doğru olabilir. Nereye gideceğini tam bilmese de. İnsan evi yanarken başka bir ev bulup bulamayacağını düşünmeden evden kaçmaya çalışır. Evet, değil mi ya? Bir çay daha içmek ister misin? Ya da bir Coca-Cola? Olur. Ama geç kaldığın için hala sana kızgınım. Birazdan geçer. Alberto biraz sonra elinde bir espresso kahve ve bir Coca-Cola ile geri geldi. Bu arada Sophie kafe hayatını sevmeye başladığını düşünüyordu. Diğer masalardaki konuşmaların önemsiz şeyler olduğundan da artık pek emin değildi. Alberto Coca-Cola şişesini gürültüyle masaya bıraktı. Kafedekilerden gürültüye dönüp bakanlar bile oldu. Böylece yolun sonuna gelmiş bulunuyoruz, dedi Alberto. Felsefe tarihi Sartre ve varoluşçulukla son mu buluyor yani? Hayır, bu fazla abartmak olur. Varoluş felsefesi dünyada pek çok insan için büyük bir anlam kazandı. Gördüğümüz gibi varoluşçuluğun kökleri Kierkegaard'dan Sokrates'e dek uzanıyordu. 20. yüzyılda başka bir takım felsefi akımlar da bazı eski felsefi akımların yenileştirilmesi şeklinde ortaya çıktı. Örnek verebilir misin? Örneğin bunlardan biri Akinolu Thomas geleneğine dayanan Yeni Thomasçılıktır. Bir başkası kökleri hem Hume hem de Britanya empirisizmine hem de Aristoteles mantığına dayanan çözümlemeci felsefe ya da mantıkçı empirisizm denen felsefedir. Ayrıca 20. yüzyıl pek çok kollarda yayılıp genişleyen yeni Marksizme tanık olmuştur. Yeni Darwinizm'den daha önce bahsetmiştik. Psikanalizin önemine de değindik. Anlıyorum. Bahsedilmesi gereken son bir akımda kökleri yine tarihe dayanan materyalizmdir. Modern bilimin ulaştığı problemler Sokrates öncesi filozofların uğraştıklarıyla benzerlikler gösterir. Örneğin bugün bilim hala her şeyin ondan oluştuğu ana maddeyi bulmak peşindedir. Bu maddenin ne olduğuna kimse hala bir cevap verememektedir. Yeni doğa bilimleri, örneğin nükleer fizik ve biyokimya bu konuyla öylesine ilgilidir ki bu birçok insanın dünya görüşünde önemli bir yer tutar. Yeni ile eski iç içe yani. Böyle de denilebilir. Bu kursa başlarken sorduğumuz sorulara hala kesin yanıtlar verilebilmiş değil. Sartre bu konuda tüm varoluşsal soruların herkes için geçerli tek bir yanıtı olamayacağını söylüyordu. Felsefi sorular, tanımı gereği her kuşağın ve aslında her bir insanın kendisine tekrar tekrar sorması gereken sorulardı. Bu düşünce insanı biraz rahatsız ediyor. Aynı fikirde olduğumu zannetmiyorum. Tam da kendimize bu tür sorular sorduğumuzda hissetmez miyiz yaşadığımızı? Öte yandan insanlar bir takım uç sorulara yanıt ararken başka bir takım sorulara açık seçik yanıtlar bulunur. Bilim, araştırma ve teknolojinin kökeninde hep felsefi düşünceler vardır. İnsanın varoluşuna duyduğu merak değil midir sonunda insana aya kadar götüren? Evet, doğru. Armstrong ayağını aya bastığında bu tek bir insan için küçük, ancak tüm bir insanlık için koca bir adım demişti. Böyle diyerek kendi duygularının ifadesinde kendinden önce yaşamış tüm insanları katmıştı. Onun tek başına başardığı bir şey değildi bu elbette. Elbette. İçinde yaşadığımız bu çağ yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bunların başında çevre sorunları gelmekte.
Bu yüzden 20. yüzyılın önemli akımlarından birisi eko felsefesi olmuştur. Batılı eko filozoflarının çoğu Batı uygarlığının tümüyle yanlış bir yolda olduğuna, bu gezegenin bu gelişmeyi kaldıramayacağına işaret etmişlerdir. Yalnızca kirlilik ve diğer somut çevre problemleriyle ilgilenmekle kalmayıp, esas olarak Batı'nın düşünce tarzında büyük bir hata olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Sanırım çok da haklılar.
Eko filozofları, örneğin gelişme düşüncesinin kendisini ele alırlar. Bu düşünceye göre insan başka bir şeyin üzerindedir. Doğaya hükmeden odur. Bu düşüncenin kendisi bu yaşayan gezegenin tümü için son derece tehlikeli bir düşünce olabilir.
Düşüncesine bile sinir oldum.
Eko filozoflarının çoğu bu düşünceyi eleştirirken başka kültürlerdeki, örneğin Hint kültüründeki düşünce ve fikirlere başvururlar. Ayrıca doğa halkları ya da Kızılderililer gibi yerli halkların düşünce ve adetlerini araştırarak kaybettiğimiz şeyleri yeniden bulmaya çalıştılar.
Anlıyorum.
Son yıllarda bilimsel çevrelerde de bir dizi değişimin eşiğinde olmaktan söz ediliyor. Bu bilimsel düşünüşte kökten bir değişim anlamına geliyor. Bazı alanlarda bunun meyveleri görülmekte bile. Alternatif hareketler diye adlandırdığımız bir takım hareketlerin bütünlük düşüncesine önem verdikleri, yeni bir yaşam tarzı yaratmak için uğraştıklarını görüyoruz.
İyi ediyorlar.
Ama tabii her şeyin iyisi var, kötüsü var. Kimilerine göre yepyeni bir çağ, New Age'e girmek üzereyiz. Ancak yeni olan her şey iyi demek değildir. Eski olan her şeyi de sırf eski diye atmak gerekmez. Bu felsefe kursunun bir amacı da bu. Artık senin de kendini buradan öteye götürmene yarayacak bir tarih temelin var.
Sağ ol.
New Age adı altında ortaya çıkan pek çok şeyin martavaldan başka bir şey olmadığını da göreceksin. Yeni dincilik, yeni gizemcilik ya da modern boş inan denen akımlar son yıllarda Batı'yı etkisi altına alan akımlardan birkaçı. Tüm bunlar büyük bir sanayi haline gelmiş durumda. Hristiyanlık etkisini kaybettikçe pazarı bu yeni dünya görüşleri kaplıyor.
Örnek verebilir misin?
Bu öyle uzun bir liste ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Üstelik insan içinde bulunduğu dönemi anlatması pek kolay bir şey değil. Benimse sana başka bir önerim var. Şöyle biraz dolaşalım çünkü sana göstermek istediğim bir şey var.
Sophie omuzunu silkti.
Olur ama aslında çok az vaktim var. Yarınki partiyi unutmadın ya. Hiç unutur muyum? Olağanüstü şeyler olacak orada. O zamana kadar biz de Hilde'nin felsefe kursunu bitirsek yeter. Çünkü gerisini binbaşı da bilmiyor. O zaman üzerimizdeki denetimi de kalkacak. Boşalmış Coca-Cola şişesini kaldırıp yine gürültüyle masaya indirdi. Caddede yürüyorlardı. İnsanlar enerjik karıncalar gibi bir o yana bir bu yana koşuşturup duruyorlardı. Sophie Alberto'nun kendisini ne göstereceğini merak ediyordu. Bir süre sonra elektrikli aletler satan büyük bir dükkanın yanından geçtiler. Dükkanda televizyondan videoya, çanak antenden mobil telefona, bilgisayarlardan faksa kadar her şey vardı. Alberto vitrini gösterip, "İşte 20. yüzyıl Sophie," dedi. Rönesans'tan bu yana dünyanın bir patlamaya uğradığını söylemek yanlış olmaz. Büyük keşiflerle Avrupalılar tüm dünyaya yayıldılar. Bugünse bunun tersi oluyor. Buna da karşıt patlamak demek mümkün.
Ne demek istiyorsun?
Tüm dünyanın tek bir iletişim ağına sığdırıldığını söylemek istiyorum. Filozofların dünya içindeki varoluşlarını kavrayabilmek ya da başka filozoflarla karşılaşabilmek için atlı arabalarla günlerce seyahat etmelerinden bu yana şunun şurasından ne geçti ki? Bugünse dünyanın neresinde olursak olalım bir bilgisayarla dünyanın her yanındaki bilgilere ulaşabiliyoruz.
Harika ama biraz da korkutucu bir şey bu.
Tarihin sonuna mı geliyoruz yoksa önümüzde yepyeni bir zaman mı uzanıyor? Artık tek bir şehrin ya da tek bir devletin vatandaşı değiliz. Gezegensel uygarlığın bir parçasıyız.
Doğru.
Özellikle iletişimi kapsayan teknolojik gelişme son 30-40 yılda en büyük hızına ulaştı. Hala da işin başında sayılırız.
Bana göstereceğin şey bu muydu?
Hayır, şu kilisenin öbür yanında. Tam yürümeye devam edecekken televizyon ekranlarından birinde bir Birleşmiş Milletler askerinin yüzü belirdi.
Bak, dedi Sophie.
Kamera Birleşmiş Milletler askerinin yüzüne yaklaşmıştı. Askerin tıpkı Alberto'nunki gibi siyah bir sakalı vardı. Birden elinde tuttuğu bir kağıt parçasını kaldırdı. Kağıtta "Yakında görüşeceğiz Hilde" diye yazıyordu. Öbür elini salladıktan sonra ekranda yok oldu.
"Ne utanmaz adam," diye kükredi Alberto. "Binbaşı mıydı o?" Cevap vermeye bile tenezzül etmem. Kilisenin önündeki parktan geçip bir başka büyük caddeye çıktılar. Biraz heyecanlı görülen Alberto eliyle büyük bir kitapçıyı gösteriyordu. Şehrin en büyük kitapçısı Libris kitap eviydi bu.
Bana göstereceğin şey burada mı?
İçeri girelim. Alberto kitapçıdaki en büyük bölümü gösterdi. Burası New Age, Alternatif Yaşam ve Gizemcilik adlı üç ayrı bölümden oluşuyordu. Duvardaki kitapların adı birbirinden ilginçti. Ölümden sonra bir hayat var mı? Spiritizmin sırları, tarot, UFO olgusu, iyileştirme, tanrıların dönüşü, bundan önce de buradaydın, astroloji nedir vesaire. Yüzlerce değişik başlıklı kitap vardı. Rafların altında kitaplar ayrıca üst üste yığılı duruyordu. İşte bu da 20. yüzyıl Sophie. Bu çağımızın tapınağı.
Sen bu tür şeylere pek inanmıyorsun galiba.
Bunların çoğu martaval ama porno kitapları kadar çok satıyorlar. Bunların çoğuna bir tür pornografi demek de mümkün zaten. Genç insanların çoğu buraya gelip kendilerini en çok heyecanlandıran konulardaki kitapları alıyorlar. Oysa gerçek felsefeyle bu tür kitapların ilişkisi olsa olsa ancak gerçek aşkla pornografinin ilişkisi kadardır. Kötü kalpli davranıyorsun bence. Gel biraz parkta oturalım. Kitapçıdan çıktılar. Kilisenin önünde boş bir bank duruyordu. Ağaçların altında güvercinler dolanıyordu. İçlerinde bir de heyecanlı küçük bir serçe vardı. Alberto. Buna esp ya da parapsikoloji deniyor diye söze başladı. Buna telepati, duru görü, psikokinezi deniyor. Buna spiritizm, astroloji, ufoloji deniyor. Bir sürü adı var bunun.
Ama cevap ver bana. Sence bunların hepsi bir martavaldan mı ibaret?
Her şeyi tek bir kılıfa sokup değerlendirmek gerçek bir filozofa yakışmaz elbette. Ancak sözünü ettiğim bu sözcüklerin var olmayan bir arazinin haritası olduğunu göz ardı etmek istemiyorum. En azından bence bunların çoğu Hume'un ateşe atıp yakmak isteyeceği türden fantezi icadı şeyler. Bu kitapların çoğunda tek bir gerçek deyime rastlanmaz.
Bu konularda nasıl bu kadar çok şey yazılabiliyor?
Bu dünyanın en karlı piyasalarından biri. Pek çok insanın istediği şey tam da bu tür şeyler.
Peki sence insanlar neden bu tür şeylerle ilgileniyorlar?
Bu kuşkusuz gizemli olana, gündelik hayatın sıkıcı tek düzeliğini yıkıp değişik olanı bulmaya dair bir özlemden kaynaklanıyor. Oysa bu görünen köye kılavuz aramak gibi bir şey.
Ne demek istiyorsun?
Müthiş bir masalın içerisindeyiz. Burnumuzun ucunda muhteşem bir eser yükselmekte. Üstelik tüm bunlar pırıl pırıl bir gün ışığında oluyor Sophie.
Harika bir şey bu değil mi?
Tabii. Öyleyse neden heyecanlı ya da aşkın bir şeyler yaşayabilmek için falcılara ve sözde bilimlere ihtiyaç duyalım?
Bu kitapları yazanlar yazdıklarını uyduruyorlar mı sence? Yalan mı söylüyorlar?
Hayır, ben bunu söylemiyorum. Ben yalnızca burada da bir Darwin sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum.
Nasıl yani?
Bir gün içinde ne kadar çok şey yaşadığını bir düşün.
Evet.
Bazen ilginç rastlantılar gelir başına. Dükkana gidip 28 kronluk bir şey alırsın örneğin. Biraz sonra Jorun gelip sana olan 28 kronluk borcunu öder. Sonra sinemaya gidersin ve biletinde 28 numaralı koltuk yazar.
Evet, gizemli bir rastlantı olurdu bu.
En azından bir rastlantı olduğu kesin. İşte insanlar bu tür rastlantıları biriktiriyorlar. Gizemli ya da açıklanamaz deneyimlerini topluyorlar. Bu tür deneyimler milyonlarca insanın yaşamından toplanıp bir araya getirilince inandırıcılık kazanmaya başlıyor. Ve de bunların sayısı giderek artıyor. Oysa burada da yalnızca kazanan kuponlar göze görünmekte.
Ama bu tür şeyleri devamlı yaşayan, geleceği görebilen bir takım insanlar ya da medyumlar gerçekten var, değil mi?
Tabii. Bir takım üçkağıtçıları saymazsak bu tür gizemli olaylara yerinde bir açıklama getirmek mümkün.
Nasıl yani?
Freud'un bilinçaltı ile ilgili söylediklerini hatırlıyorsundur değil mi? Pek unutkan olmadığımı kaç kez söylemem gerekecek? Freud bizlerin kendi bilinçaltımızın medyumları olduğumuzu söylüyordu. Bazen kendimizi bir şey düşünürken ya da yaparken bulur, neden böyle yaptığımızı anlayamayız. Çünkü aslında içimizde farkında olduğumuzdan çok daha fazla deneyim ve düşünce taşımaktayız.
Evet.
Uykusunda yürüyenler ya da konuşanlar da vardır. Buna bir tür ruhsal otomatik diyebiliriz. Hipnoz sırasında da insanlar kendiliğinden bir şeyler yaparlar.
sürrealistlerin otomatik yazıyla yazmaya çalıştıklarını da hatırlıyorsundur. Onlar böylelikle kendi bilinçaltlarına medyumluk yapmaya çalışıyorlardı.
Bunu da hatırlıyorum.
Bu yüzyılda ara ara bir spiritualizm uyanışı yaşanmıştır. Buradaki ana düşünce bir medyumun ölmüş bir kişiyle konuşabilmesidir. Medyum ölünün sesiyle konuşarak ya da otomatik yazı yardımıyla yüzlerce yıl önce yaşamış birinden mesaj alır. Bu da ölümden sonra bir hayat olduğunun ya da insanın birinden çok kere yaşadığının kanıtı olarak görülür.
Anlıyorum.
Bütün bu medyumların üç kağıtçı olduklarını söylemiyorum. Kimisinin yaptığı işe gerçekten inandığına eminim. Ancak bunların medyumluğu olsa olsa kendi bilinçaltlarına karşı bir medyumluktur. Trans halindeki medyumlar üzerinde yapılan araştırmalarda bu haldeki bir medyumun kendinin bile nereden geldiğini anlayamadığı bir takım yetenekler ortaya koyduğu görülmüştür. Örneğin tek kelime İbranice bilmeyen bir kadın medyum trans halindeyken bu dilde konuşmaya başlamıştır. O halde bu kadın daha önce de yaşamış veya ölmüş birinin ruhuyla temasa geçmiş olmalıdır.
Sence hangisi?
Sonradan bu kadının küçükken Yahudi bir dadısı olduğu ortaya çıkmıştır.
Ya,
hayal kırıklığına mı uğradın yoksa? İnsanların bilinçaltında neler barındırabildiğini göstermesi açısından son derece ilginç bir örnek bu aslında.
Anlıyorum.
Günlük hayattaki bir takım tuhaf rastlantılar da Freud'un bilinçaltı öğretisiyle açıklanabilir. Tam yıllardır görmediğim bir arkadaşımı aramayı düşündüğüm anda telefon çalar ve karşıma arkadaşım çıkarsa...
İnanılmaz bir şey.
Evet ama bunun açıklaması örneğin son kez bir aradayken dinlediğimiz şarkının radyoda çalmaya başlaması olabilir. Önemli olan nokta bu üstü kapalı ilişkinin bilinçaltında yatıyor olmasıdır.
Ya martaval, ya kazanan kupon meselesi ya da bilinçaltı.